Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında beklediğiniz üzere, olması gerektiği üzere, aslında bugün hatta uzunca bir müddet konuşulması gerektiği üzere şu pudra şekeri mevzuna girdik. Ama farklı bir bakış açısıyla, yani bunun bir zihniyet olarak toplumu nasıl sardığını, içinde sadece uyuşturucu kullanan bir tipin göz önüne çıkartılması gerekmediğini, bir zihniyetin tartışılması gerektiğini anlatmaya çalıştım. Çünkü orada anlatılan, hani Kastamonu AKP İl Teşkilatı içinde sıradan bir büro elemanı, nasıl bir büro elemanıysa öyle, milyonlara hükmeden bir büro elemanı olduktan sonra AKP Genel Merkezi'nde aynı şekilde bir büro elemanı olan Kürşat Ayvatoğlu hikayesinden başlayarak bir zihniyeti tartıştık. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız ama yayını paylaşacaksınız önce. Periskop izleyicileri aynı şeyi yapacak. Ben de sosyal medya üzerinden, Twitter üzerinden davet edeceğim herkesi. Diyeceğim ki gelin konuşalım ya şunu. Nasıl bir şey olduğunu anlatayım ben size. Bugün gazetelerde neler var, neler yok. Daha doğrusu tam başlığımızda olduğu gibi neleri yazmışlar, neleri yazamamışlar yazmaları gerekirken. Mesela birinci sayfadan bu Kürşat Ayvatoğlu hikayesini kullanabilen gazete sayısı son derece az. Neden az? Bakın önemli olan hikaye bu. Neden bu tartışılamıyor? Birazdan konuşacağız. Bugün Gazete Pencere ile başlayacağız. Gazete Pencere de bu olayı almış ve Kürşat Ayvatoğlu'nun ağzından yerseniz yazılmış o açıklama mektubunu tartışmış ve şöyle bir başlıkla: amacım nüfuz kazanmaktı. Gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra kamuoyundan gelen yoğun tepkiler de göz önünde bulundurularak yeniden gözaltına alınan Kürşat Ayvatoğlu, cümle biraz düşük olmuş be Yavuzcuğum, Kürşat Ayvatoğlu sosyal medya hesabından pişman olduğunu açıkladı. Ayvatoğlu ihtiyacı olmamasına rağmen nüfuz kazanmak için, nüfuz kazanmak için AK Parti'de işe girdiğini, zenginlik gösterisinde yine nüfuz kazanmak için yaptığını iddia etti. Tam da anlattığımız hikaye bu. Hay Yaşayın Başak Hanım. Ya sen nasıl düştün sorusuna cevap aranıyor. Ama bakın burada ilk yayında bilinçli olarak kullanmadım. Gündem yayının içinde askıda kalsın istemedim o cümle çünkü. Vurgu yaptığı bir yer var o açıklamanın içinde. Hani 4 maaş alan bir adam en azından birini hak etmek için bir yerden destek atmış açıklamaya. Yerseniz. Hani Nafiz Hoca'nın mektupları gibi kendi yazmış. Yersen. Diyor ya orada, annem tek başına bütün bu saldırılarla mücadele etmek zorunda kaldı diye. Ne kadar acı bir şey. Bir insanın evladının yaptığından dolayı bunlara maruz kalması. Aynı hikayeyi anlatıyoruz. Yıllarca anlattık. Bakın bugün Türkiye'nin Prag'daki büyükelçisi olan Egemen Bağış, Berkin Elvan'ın cenazesinin ardından insanları ölü sevici, nekrofil olmakta suçladı. Ve o insanın, Berkin Elvan'ın annesi yuhalatıldı miting meydanlarında. Ya birinin annesi diğerinden üstün değil. Bunu daha önce defalarca konuştuk ya. Süleyman Soylu söyledi bunu, İçişleri Bakanı. Türkiye'de kolluk kuvvetlerinin başındaki insan. O söyledi. O gün de söylemiştim yayında. Süleyman Soylu'nun merhum annesi ya da bu elemanın annesi ya da Berkin Elvan'ın annesi birbirinden daha muhterem değil. İnsanız. İnsanın insandan üstünlüğü değil burada sorun olan. Burada insanlara ortak bir tavırla yaklaşabilmek. Hani burada ya anlayın gariban yapmış işte bir hata falan deyip geçiştirilecek bir şey değil ki. Bu iş boru gibi, hem de geçiştirilemeyecek bir zihniyet. Türkiye'de buna saplanan, hani paçaları diz kapağının altına inen tombul tombul tipler var ya, sakallı böyle daracık şeyler giyiyorlar. Fotoğrafları da zaten öyle. Dar giyince zayıf göründüğünü zanneden gerizekalı bir güruh var. Onlardan bir tanesi. Bu bir zihniyet. Para bende. İstediğimi yaparım. Güç bende. Kanunlar arkamda. Çünkü kanun yok. Kanunun uygulayıcısı var. Onlar da benim arkamda. Geç. Ama bu zihniyetten kurtulmak, tek tek bunlarla mücadele etmekte olacak bir şey değil ki. Zihniyetle mücadele etmeye gerek var. Edebiliyor musun? Hayır. O zaman bu hikaye farklı. Gazetenin manşetine geliyoruz. Aba altından sopa gösterdi. Süleyman Soylu kokain kullanırken görüntüleri ortaya çıkan, şatafatlı hayatı deşifre olan AK Partili büro elemanı. Ya nasıl bir büro elemanlığıdır kardeşim? Yani normalde asgari ücret verilen adamlar, herifin Türkiye'de gezmediği lüks otel kalmamış, elinde martiniler, cinler, viskiler havada uçuşuyor. Pardon, zemzem yatay çekildiği için öyle görünüyor onlar. Havada uçuşuyor, yanında Rus revi kızları falan. Yok, onlar da Rus revi değil, onlar da şey böyle iyi niyetli bacılar, yardım etmeye çalışıyor onlara da. Onlarla fotoğraf çektirmiş. Tavus kuşulu fotoğrafı var bir tane, görmüşsünüzdür mesela. Süleyman Soylu görevim gereği dediği elindeki mahrem bilgilere dikkat çekip muhalefete mesaj verdi. Ya ne ayıp bir şey şu söz. Bakın ilk yayında söyledim. Buradaki mesaj son derece net. Tıpkı Gazete Pencere'nin yazdığı gibi. Diyor ki şair burada. Bende de görüntüler var. İncinirsiniz. İncinirsiniz. Bu işin peşini bırakın. Bu işin peşi bırakılacak bir şey yok ki. Bu bir zihniyet mücadelesi. İsteseniz de bırakamazsınız. Mesela benim başından beri 6 yıldır mücadele ettiğim zihniyet bu. Kroyum ama para bende. Kekoyum, evet para bende. Benden bir bok olmaz. Evet ama para bende diyenlerle, o zihniyetle mücadele etme hikayesi bu. Ama Süleyman Soylu hap altından gösteriyor. Veli Ağbaba CHP'li, o da patronu kim diye soruyor bu büro çalışanının ve AKP genel merkezinde bu şekilde lüks içinde yaşayan başka büro elemanları var mı diye de ekliyor. Vallahi vardır ya. Vardır yani. Ama ben size burada örneklerini verdim 6 yıl boyunca. Yani orada sıradan bir miting otobüsünün ayarlamalarını yapan, şu anda beni AKP genel merkezinden izleyen arkadaşlarım var benim. Yıllarca muhabir olarak onlarla 1000 tane miting izledim ben. O çocukların neler çektiğini biliyorum ama onların aralarından bazıları sıyrıldı. O gün sadece o miting otobüsünün ayarlamalarını yapan insanlardan bugün bey paşa diye adlanan çok insan var. E onlar da böyle yaşıyor. Onlar ifşa olmadıkları için. Ama eski ortakları onları da ifşa edecek. Kaçınılmaz bu. Çünkü bu ilişki böyle aşağılık bir ilişki. Eski ortak bıraktı, ayrıldı herkes. Ve şimdi tek tek oturup konuşuyorlar. Dökülecek. Bugün Bakanlar Kurulu kararı bekleniyor. Sanki Bakanlar Kurulu'nun bir önemi varmış gibi. Ben de bu işin hastasıyım. Erdoğan'ın zor kararı diye manşet atmış bugün Gazete Pencere. Bir yandan artan vakalar, diğer yanda önlemler nedeniyle nefes alamaz hale gelen esnaf var. Bakanlar Kurulu toplantısında salgın masaya yatırılacak. Şimdi ne olacak? Ne olabilir mesela? Ne gelir buradan? Bakanlar Kurulu'ndan ne çıkar? Herkesin kafasında aynı şey var. Bak Celal, yanlış yapmışsın. Büro elemanı olmak varmış. Yanlış yapmışım. Sen yıllardır git İsviçre'de çalış deli gibi. Çok saçma ya. Çok saçma. Ben de hata yapmışım. Bir de düşünsene, ben o büro kurulurken oradaydım ya. Benimki toptan külliyen gerizekalılık. Lan büro kuruluyor. Dalsana bir yerinden içeri. Yani bugün burada hafta içi her sabah günde 2,5 saat yayın yapacağım diye saçını yırtarken, olmayan parçasını, gir büroya aslanlar gibi yaşa. Land Rover'lar geliyor, Jeep Cherokee'ler gidiyor. Ne bileyim, böyle Ferrari'ler geliyor, Porsche'ler uçuyor. Acayip güzel, çok iyi niyetli insan. Böyle tavus kuşu kıyafetli. Yani çok iyi bir hanımefendi zaten, belli görüntüsünden. Ona yardımcı oluyor mesela, beraber fotoğraf çektirmiş nüfuzundan yararlansın diye. Yapamadık işte, seninki bir şey değil, benimki külliyen gerizekalı. Bak diyorum, parti kurulmamıştı daha ya. Ben izlemeye başladım da. Lan büro kuruluyor, sana bir yerden. Allah yazdıysa bozsun. Bugün Bakanlar Kurulu'ndan ne çıkar? Vallahi kim biliyorum diyorsa yalan söylüyor. Ama mesela şöyle bir beklenti var. Bu hafta sonuyla birlikte, bu cumadan itibaren artık okullarda yüz yüze eğitime kesinti olabilir mi? Vallahi çok büyük ihtimal. Çünkü artan vaka sayıları, yani günlük 30 binin üzerine çıkan vaka sayıları, günlük 150'nin üzerine çıkan ölüm sayıları COVID'e bağlı, artık bize toptan bir kapanmanın gerekli olduğunu gösteriyor. Ha, olur mu? Mesela bugün göstereceğim size şimdi. Bundan şikayet eden iktidar gazeteleri var. Utanmadan, arlanmadan, onursuzca. Lan şu kongrelerle ilgili biriniz konuşmadınız be. Hata yapıldı demediniz. Bu ülkenin Sağlık Bakanı ağzını açmadı ya. Şimdi bugün Sağlık Bakanı'nın o kabinede yapacağı sunum sizce bir önem taşıyor mu? Vallahi bak, yemin ederek söylüyorum, benim için şu kadar önemi yok. Ne söyleyebilir ki? Ne söylenirse onu yapacak. Milli Eğitim Bakanı okullara kapanma kararı çıkar mı? Çıkarsa o doğru da öğrenecek. Sen ben nasılsak aynı şey. Onun da bir farkı yok ki, o da orada görecek. Okullara kapanma kararı çıktı. Çıkmış. Bana da orada söylediler ya. Yani şaşırdın mı? Yok. Şaşırmadım. Böyle bir şey var. Dünya bizim çocukları konuşuyor. Bu habere özel bir yer verelim. Çünkü arada böyle çok kaynayıp gidiyor. Bundan neredeyse 20 sene önce dünya üçüncüsü olarak bir başarı hanesi oluşturan Şenol Güneş, bu ülkenin belki de en bahtsız teknik adamı, tartışmasız. Ağzıyla kuş değil, eliyle balık yakalasa insanlara yaranma şansı yok. Taş gibi milli takım çıkarttı. Canavar gibi çocuklar. Çok güzel futbol oynuyorlar. Bütün dünya hayran hayran bakıyor. Biz de hala sosyal medyadan izliyor musunuz? Çok ballı bu adam ya diyor. Çok ballı bu adam ya dediği adam Hollanda'yı ve Norveç'i yendi takımı üst üste. Çok ballı ya. Acayip yani. Milli takımın Norveç'i net bir skorla geçmesinin ardından Avrupa gazeteleri, özellikle Çağlar ve Ozan övgüler dizdi. İspanyol gazetesi Marca, Türkiye Haaland ve Odegaard'lı Norveç'i La Rosella'da'ya gömdü başlığını kullandı. Norveç basınında ise hem Matem hem de kendi takımlarına yönelik sert eleştiriler yer aldı. Bir şey söyleyeceğim. Norveç basınını gördünüz mü? En kara günümüz yazmış. Senin derdinin kıymetini bil gül yüzlüm. Vallahi en kara günün bu mu lan senin? Oğlum sırtında taşırsın, sırtında bak. İsmini vermek istemediğim öyle ülkeler var ki. Bu mu senin en kara günün? Yani bizden 3 tane yedin diye mi? Derdinin kıymetini bil. Vallahi billah. Alayanak, derdinin kıymetini bil. Soğuk moğuk diyorsun, tamam anladık da. Bu mu lan en kara gecen senin? Zurna. Vay arkadaş ya. Böyle bir hayat da var. Yani adam en kara gecenle Türklerden 3 tane yemiştik. Bu yani. Bizde neler var ya. Ya futbol bak, ben de hastasıyım da yani aklıma bile gelmez. Kara. Dayı biz bir sabah kalktık. Yani Allah seni inandırsın. Böyle havada uçan milyarlarca dolar var. Eurolar var. Milyar diyorum. Milyar. Hafız milyar. Öyle böyle değil. Eve para sayma makinesi almış. Evde yakalatan var. Çikolata kutusuyla para dağıtan var. Sen ne anlatıyorsun ya? Giden paranın haddi hesabı yok. Senin hakikaten derdinin kıymetini bil. Vallahi. Şükürlü ol. Azıcık şükürlü ol. Norveçliler, size sesleniyorum buradan. Hani çok mu umrunuzda bilmiyorum ama. Norveç'i nasıl sesleneceksek bu arada. Neyse işte Gazete Pencere böyle yazmış. Cumhuriyete bakalım. Şatafatlı Hayatlar manşetiyle çıkmış bugün. Bir roman gibi. Ha bu arada bir hayırlı olsun diyelim. Barış Pehlivan Cumhuriyet Gazetesi'nde yazmaya başladı. Bundan böyle Perşembe günde ilk yazısı çıkacakmış. Hayırlı olsun diyelim. AKP kadroları Mercedes'le dolaşan ya da lüks otellerde kadeh kaldıranlara emanet. Ya burada ikinci bir başlık var. Şu Mercedes hikayesini de konuşalım. Şimdi Ravza Kavakçı var biliyorsunuz. AKP milletvekili. O ya yani yalan insanın ağzında yuva yapmış. Eskiler böyle der. Yalan ağzında yuva yapmış artık da. Broadway'den güzel araba yok diye bir paylaşım yaptı sosyal medyada. Ben de çok sonra gördüm. Gerçekten sonra gördüm. Lan Broadway mi kaldı diye düşünürken sonra biri altına, ya arşiv böyle boktan bir şey kardeşim, yapmayın bunu, hala akıllanmadınız. Ravza Hanım bu siz değil misiniz diye fotoğraf paylaştı. Aslan gibi Mercedes direksiyonu döndürüyor. Bak siyasal İslamcı olmak bunu gerektirir. Ravza Hanım'ın açıklaması ne oldu gördünüz mü? Ne oldu? Enver Aysever ayrılmadı. Enver Aysever'i gazeteden kovdular Cumhuriyet Gazetesi'nden. Anlatırım birazdan. Ya bu fotoğrafı bulduğunuz için çok teşekkür ederim. Seçim çalışmaları sırasında kullandım. Çünkü bir önceki paylaşımda hayatım boyunca Mercedes kullanmadım yazmıştı. Fark etmez, bir siyasal İslamcı utanmaz ki. Öyle bir ya yok ya yani Metin Cihan paylaştı sağ olsun. İyi oldu hatırlattınız. Yani asla utanmıyorlar. Asla. Onun için diyorum bu siyasal mı? Siyasal. Bu bir tavır, bu bir zihniyet. Mücadele edilmesi gereken bu. Söylüyorsun. Yani evet olmuştu ya öyle bir şey. Evet yani seçim çalışması. Ne iyi oldu o fotoğrafı bulduğunuz ya. Ben çok iyi çıkmıştım orada. Yani ışık falan da çok netti. Onu diyorum ya işte Şeyda Hanım, ben de arıyordum o fotoğrafı arıyordum dedi. Ahmet Hakan bugün köşesinden bu kokainci elemanla ilgili olarak AK Parti neler yapmalı diye bir şey paylaşmış. 5 madde mi 6 madde mi, o hani öyle kıçından uyduracağı zaman maddeliyor ya. Onlar. Bir kere kesinlikle soruşturma derinleştirilmeli. Bu hayat nasıl bulunmuş falan. Lan yürü git zurna. Sabah gazetesi. Bak Sabah gazetesinde mesela bu var mı bu haber? Bahis çetesinden yuvasını kurtardı. İki çocuk annesi aileye dedektif gibi iş sürerek kocasını batağa sürükleyen yasa dışı bahis çetesini çökertti. Emir Somer'in haberi. Bu yasa dışı, kanun dışı bahis oynatanlarla ilgili evin rızkını bayağı basan kocasının peşine takılmış ve çetenin yok edilmesine yol açmış. Helal olsun ablacığım ya. Vallahi. Mutant virüs her yerde. Bak bir siyasal İslamcı yüzsüzlüğü nasıl olur? Türkiye'de son dönemdeki korona vakalarının %80'inin İngiliz mutantı olduğu tespit edildi. İstanbul'u bu oran %70'e ulaşıyor. İstanbul'da vakalardaki hızlı artış nedeniyle ek kısıtlamalar gündemde. Ramazan içinde özel önlemler alınacak. Yani Nisan'ın ortasına kadar bekleyeceğiz. Sebep? Ramazan işte o. Ya ben senin inancınla yürümek zorunda değilim. Bunun İngiliz mutantı olması falan önemli değil. Türkiye'de aşı yok. Türkiye'de aşı yok. Kapiş. Bak, en son Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı sevgili Yusuf abi, Yusuf Kanlı. Bugüne randevumuz vardı. Çağırdılar, sağlık ocağından dediler ki aşı yok dediler. Bizi geri yolladılar diye. Bundan 40 dakika önce bir tweet paylaştım. Şimdi burada sorumlu olan o halk sağlığı merkezindeki, aile hekimliğindeki doktor mu, hemşire mi, oranın çalışanları mı? Beceriksiz olan onlar değil ki. Aşıyı bulamayan, aşıyı dağıtamayan, 5 tane maskeyi bile dağıtamayan bugünün iktidarı, adını doğru koymak gerekiyor. Ama aynı iktidar çatır çatır kongre yapmayı biliyor. Bu virüs yayıldıysa sadece onların yüzünden. Sadece onların yüzünden. Hiç lamucim yok, geç. Sözcü yiyin efendiler yiyin manşetiyle çıkmış bugün. Tevfik Fikret'ten bir alıntıyla. Demokrat Partili Cemal Enginyurt'tan kokain değil pudra şekeriydi tepkisiydi. Cemal Enginyurt kokain çeken AKP'li elemana şu dizelerle cevap verdi. Ünsal Bey, Enver Aysever neden kovuldu, açıklayabilir misiniz? Valla şu İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilgili ortaya çıkan hikaye var ya, hani ihale vardı yoktu. Tunç Soyer bir şey anlattı ama ne anlattığını ben hiç anlamadım. Yani kendini kurtarmak için alenen Enver'i yaktı. Çok alenen, hiç geri çekmeye falan gerek yok. Çok net. İhale yok diyorsun, iptal ettim diyorsun ondan sonra. İhale varsa nasıl yaptın bunu kardeşim? Enver Aysever kadar senin de sıkıntın var o zaman. Ama bununla birlikte Enver'in gazeteyle ilişkisini kestiler. Bu kadar net. Hiç öyle Enver Aysever ayrıldı falan. Geçeceksin kardeşim onu. Öyle bir şey yok. Enver'i gazeteden attılar. Ha, şu gerçek mi? Enver'i gazetede çok mu severek tutuyorlardı? Hayır. Cumhuriyet Gazetesi'nde öyle bir grup var ki şu anda. Kimin kimi sevdiğini bilmiyorum ben. Hani gazetecilik sevgiyle mi yapılır? Mesleğe yönelik. Evet de herkes birbirini sevmek zorunda mı? Yok. Değil. Ama bu yaşanan, ya ortada tek günah geçse Enver Aysever mi kardeşim? Bak, ilk günden beri söylüyorum. Belediyelerle ilişki, bu tarz ilişki kurulabilir mi? Kuruluyor. Açık ol, açık. Herkesin eleştirisine de açık ol. Mesela insanlar diyebilsin ki, bir dakika kardeşim, bir dakika ya. Ben Enver Aysever'e bu kursun yaptırılmasını tasvip etmiyorum. Ne demek ya? Bunu diyebilsin insanlar. Aldığı para belli olsun. Ki Enver de açıkladı zaten. Peki, tek suçlu, tek günah keçisi Enver Aysever midir? Alenen linç edildi. Alenen linç edildi Enver. Başkaları yok mu? Türkiye'de Ardahan'dan Edirne'ye kadar bütün belediye toplantılarına çağrılan aynı kişiler. Bokunda boncuk mu var bu arkadaşların? Kusura bakmayın ama. CHP'li belediyeler kendilerine yakın. AKP'li belediyeler kendilerine yakın. MHP'lisi, HDP'lisi herkes kendi adamıyla çalışıyor. Bu çok net. O yüzden bizi buradan kurtaracak tek şey açıklık kardeşim, açıklık. Koyacaksın ortaya, herkes bilecek. Ama tek günah keçisi Enver Aysever değil. Burada yapılan ciddi anlamda bir linç. Herkes kendini temize çekti. Sessiz kalan da kendini temize çekti. Konuşup direkt Enver'in karşısında linç kampanyasına katılıp oradan sütre gerisinden taş atan da kendini temize çekti. Ama kabak gibi görünüyorsunuz ya. Türkiye'de bu iş son derece ortada oluyor. Yıllarca Hürriyet Gazetesi bunu yaptı. Bak, örneğini veriyorum kardeşim sana. Hayır desin. Biri desin ki bana, hayır ya böyle bir şey olmadı. Ayşe Arman'ın röportaj yapacağı insanın fotoğrafını Muhsin Akgün çekti mi? Çekmedi diyebilecek var mı içinizde? Buyurun. Bunun ne farkı var? Marka işbirliği yapıyoruz biz. Allah Allah. Sen gazeteci değil miydin? Sen marka işbirliği falan yapamazsın. Öyle bir şey yok. Röportaj yapacak adamı buluyorsun. Röportaj yapacak adam kitabını, küreğini neyse tanıtabilmek için parayı bastırıyor. Marka işbirliği yaparız biz. Yok öyle bir şey. Siz satış yapıyorsunuz, ticaret bu yaptığınız ve gazetecilikte yeri yok. Gazetecilikte bunun yeri yok. Burada tanımlanacaksa gazetecilik faaliyeti sonucunda kazancını tanımlayalım. Ama senin yaptığın gazetecilik bayağı pazarlama yapıyorsun sen. Bayağı çatır çatır pazarlama yapıyorsun. Gazetenin genel yayın yönetmeninden en altta çalışanına kadar herkesin bildiği bir sır bu. Yersen. Soruyorum ben size tekrar. Tek suçlu Enver Aysever mi? aldığı cep telefonunun faturasını yalan faturayla ortaya çıkıp magazin servisinin başındaki adam ne geldi başına? Hiç. Hiç. Bizi kurtaracak tek şey açıklık kardeşim. Çıkıp göstermek. Ben şu işi yaptım. Bir yıl boyunca medya okuryazarlığı kursu verdim. Bunun karşılığında da 324 kişi katıldı bu kursa. 324 kişiyle yaptığımız yıl sonu çalışmasında da biz şunu şunu şunu yaptık kardeşim. Göstersene. Bizi kurtaracak olan bu. Onun dışında birileri basın etik ilkeleri üzerinden ortalığı sallıyor. Biri linç kampanyası üzerinden ölüyor gidiyor. Bu kadar basit değil bu iş ya. Arkadaşlarına temin ettiği bilgisine ulaştık. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İsmail Saymaz'a konuşmuştu. Dönem dönem kokain kullandığı ve arkadaşlarına satın alıp temin ettiği yönünde bulgulara eriştiklerini söyledi. Kürşat Ayvatoğlu, kutu kutu reçel bu olduğu gibi ortada kalır yani bu suç. Ama anlat, bak anlat. Yani mağdur şey yapıldık ya. Yani nüfuz arayışım vardı. Gerçekten nüfuz arayışım vardı. O anlamda girdim. Hiç de ihtiyacım yoktu. Bu arada Lima Holding'in 2012'de yaptığı Düzce Zonguldak arası duble yol çöktü. Biliyorsunuz. Şimdi insanlar şunu konuşuyor. Ya kardeşim buraya bu yol mu yapılmalıydı, viyadük mü yapılmalıydı? Allah'tan üzerinde kimse yokken çöktü. Yani cana zarar gelmedi. Ama yol çöktü. Bununla birlikte ne çöktü? Yol yabdılar zihniyeti. Yol yabdılar, yol çöktü. Onu nasıl yapacağız? Devam edelim. Sözcü gazetesi. Böyle bir güne bakalım. Bir günün bu sabahki manşeti kepçeyle vergi, kaşıkla destek. Bakalım. Dünya salgına karşı devasa destekler açıklarken iktidar milli gelirin %1'i düzeyindeki koruma kalkanıyla ve ayda 103 lira gibi sosyal yardımla övünüyor. Ha? Anlatıyorsun ya, ekonomimiz çok iyi. Uçuyoruz, şahlanıyoruz. Uçtuk ya. Hatta o kadar uçtuk ki biraz inmemiz gerekiyor bence. Bu kadar da uçulmaz. Ayıp. Ayıp ulan. Uçan var, uçamayan var ya. $103 sosyal yardım. Sonra Almanlar bizi kıskanıyor. Kesin. Bu Almanlar böyle. Gerçekten. Herkesi kıskanıyorlar. Bir kıskançlık. Rezalet ya. Evrensel rüyamızda bile çalışıyoruz manşetiyle çıkmış bugün. Rüyamızda bile çalışıyoruz. Artık hayat öyle bir halde ki. A101 çalışanı kadınlar anlatıyor. Pandeminin ilk gününden bu yana COVID-19 riskine rağmen yoğun biçimde çalışan market işçileri yorgun. Bazı günler 12 saatten fazla çalıştırılmasına rağmen fazla mesai ücretlerini alamadıklarını söyleyen A101 işçileri rüyamızda bile çalışıyoruz diye konuştu. Niye? Destek yok. Şimdi deniyor yani bakanlar kurulundan kapatma kararı çıkabilir. Hadi ya Allah aşkına. Neyle kapatacağım peki? Kapatma demek şu anda. Şart mı? Şart %100. Ama kapatma demek aynı zamanda öl talimatı vermek. Neyle yaşayacak bu insanlar? Devlet destek vermiyor. Salgın birinci yılını doldurdu. Kapalılık 11 Mart'tan itibaren birinci yıl doldu. Devlet destek vermiyor. Sanatçısından esnafına kadar herkes sürünüyor. Devletin verdiği para yok. Kapattık. Hadi ya çok akıllıca vallahi yani çok güzel. Evrensel'de bugün bir de haber var. Sosyopolitika Saha Araştırmaları Merkezi HDP'ye kapatma davası ve Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine ilişkin aralarında Diyarbakır, Van ve Mardin'in olduğu 11 ilde halkla yüz yüze görüşmeler yaptı. Bir anket çalışması. Yurttaşlar kapatma halinde Kürt sorununun çözülme olanağının darbe alacağını ve bunun Kürtlerde duygusal kırılmayı derinleştireceğini söyledi. Şaşırır mısınız? Hayır. Vaka artışı sonrası randevu bulunamıyor. Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı Doktor Emrah Kırımlı konuşmuş. 60 yaş üzerine aşılamanın başlamasını değerlendirmiş. Biliyorsunuz böyle de bir şey var. 60 yaşın üzerindekiler eşleriyle birlikte aşı olabilecek. Diyorsun. Nasıl olacak o iş? Aşı yok. Ha aşı bulunur ya. Mayıs sonuna kadar. Ocak sonuydu. Şubat yaptın. Hadi en son sık Mart demiştin. Mayıs'a geldik. Bizim günde 2 milyon insana aşılayacak kapasitemiz var. İş ki aşı olsun. Ben de onu diyorum Hafız. İş ki aşı olsun. Aşıyı ben mi bulayım? Çağırıyorsun insanları aşı yapamıyorsun. Ama Yeni Şafak'a bakarsanız Yeni Şafak'ta böyle bir hayat yok. Planlı kanal savaşları var mesela. Biliyorsunuz Süveyş kanalında Karaya oturan bir gemiyle birlikte, ki yüzdürüldü gemi. Onunla birlikte dünya ticareti durma noktasına geldi. Bunların derdi de şu, diyor ki krizden en karlı çıkacak olan İsrail'in Süveyş'i bypass edecek yeni kanal projesi raftan iniyor. Savaşın diğer tarafları ise İngiltere, Rusya ve Çin. Şair burada ne anlatıyor? Kanal İstanbul'u yapalım. Şşş. Kanal yapayım mı sana? Harbi söylüyorum. İstanbul'u bölelim. Kanal yapalım oradan. Bak İsrailliler, bunlar kazanacaklar yine. Biz kazanalım. He? Nasıl olur? 10 numara. Arkadaşın derdi farklı çünkü. O gündemi değiştirecek. Kim? Pudra şekeri. Ah be canım, olsa dükkan senin de öyle bir haber yok. Aradığınız habere şu an ulaşılamıyor. Akşam NATO'da Rus radarı skandalı. Herkesin derdi başka abi. Almanlar 16 yıldır kullanıyor. Amerika ve bazı NATO müttefikleri Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma hava sistemi almasına itiraz ederken, hava savunma sistemi almasına itiraz ederken Alman denizaltılarında Rus radarı kullanıldığı ortaya çıktı. Biz de kullanalım. Usta, şu şey var mı? Pudra şekeri var mı? Sizde bulunur mu? Yoksa başka bir yere mi bakalım? Ha, bizde yok. Biz şey yapmıyoruz onu. Girmiyoruz hiç. Yeni haritaya göre yeni tedbir gelebilir haberi var. Onu vereyim. Harita diyorsun. Tedbir. Hiç utanmadan. İlginç. O kırmızı illerin tamamı kongre illeri. Kongre mi? Hiç duymadım. Hiç. Asla. Haberim bile olmadı. Nerede o? Nasıl bir şey? Ama işte Ahmet Hakan'ı sorarsanız, kokainci elemana karşı AK Parti'nin yapması gereken 5 şey. Ne onlar? İşte 3 beyazdan uzak duracaksın. O ne? Un, tuz, pudra şekeri. Zayıflamak için mi? Yok yani, iktidarı biraz koruyabilmek için. Ama zayıflamaya da işe yarar tabii, unla tuzdan da uzak kalırsan. Kalp damar sağlığını korursun tuzdan mesela. Undan kilo kontrolüne gidebilirsin falan yani. Hayatınız yalan, hayatınız yalan. Olduğu gibi A'sından Z'sine kadar yalan. Dünyanın en komik gazetesi. Buyurun. Takvim diyor ki emekliye üçlü kazanç. En az 1500 lira maaş, 625 lira ile 1700 lira arası promosyon, 2000 lira da ikramiye. Ne zaman oldu bunlar? Demin. 5 dakika önce. Bunların hepsi var zaten. Bizim satacak başka bir şeyimiz yok. Pudra şekeri var mı sizde? Alakası yok. Yani biz şey yapmıyoruz abi, bizde ne alakası var ya? Pudraymış. Ne saçma şeyler bunlar. Aşk olsun. Yani. Ceza alı can haberi var. Canı ayrı yazılmış. İstanbul'da rallici Can Çelebi sevgilisi Senemay Kılıcıoğlu'na şiddet uyguladı. Kendi parmağını da kırdı. İkisi de 7'şer yılla yargılanacak. Kendi parmağı mı? He ya, o da haber kısa kaldı diye ayrıntı attık onu araya. Cezayla mı alakası var? Kendi parmağını kırdı diyorsun. Yok, cezayla alakası yok. Detay. Attık onu da araya. Anlat bakayım. Kim ayrı yazılmış. Koreli Kim Yonji internette yazar Lee ile tanıştı. Doha'da buluşup İstanbul'a taşındı. Cehennem azabı yaşadı. 22 yaşındaki Kim, Kore, Katar, Türkiye üçgeninde başına gelenleri takvime anlattı. Doha'da buluşup İstanbul'a geçtik. Ümraniye'ye yerleştik. Sürekli dövdü, paramı harcadı. Derime mandal sıkıştırdı. Tırnak makasıyla vücudumu kanattı. Fuhuşa zorladı. Bak, bir kadın şiddeti. Üstelik ikisi de yabancı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil. Ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da var. Mesela eski bakanlardan bir tanesinin oğluyla ilgili, onunla ilgili böyle bir kadına şiddet uygulayarak, üstelik yabancı bir ülkenin muhabiri bir kadına şiddet uygulayarak onu darp ettiği, hayatını kaydırdığı ve sonra kaçtığı, babasının nüfuzunu kullanarak bundan yırttığı söyleniyor. Kendisi halihazırda milletvekili mesela. Hı? Daha garantili değil mi bu haber? Anlat bakayım. Pudra şekeri? Yok canım, yok bizde pudra mudra. Girmiyoruz biz o işlere. Girmiyoruz reis. Pis kızıyor. Onun yerine böyle bir takım komiklikler, soytarılıklar falan. Hocam. Bak, günün en önemli ve tek mektubunu okuyacağım. Hocam. Ben 24 yaşındayım. Güzel. 4 yıl önce evlendim. 3'tür o ama neyse. Sürekli ilişkiye girmek istiyorum. Dikkat, tüpçüyüm. Nesin? Tüpçü. Oğlum zenginsindir o zaman sen. Senin televizyonlar, televizyonlar var. İddaa, Milli Piyango falan. Ha o değil. İşimden dolayı eve de uğrayamıyorum. Eşim de bu durumdan rahatsız. Lütfen yardım edin. Çok özür dileyerek soruyorum. Tüpçülükle bunun ne alakası var? Onun için diyorum ben, dört maaşından hiç olmazsa birini hak edebilmek için yazmış ya mektup. Tespitlerin önemli. Özellikle tüpçülük bölümü. Cevaba bak. Bu haline göre hemen iç hastalıkları uzmanına gidiyorsun. Niye? Tüpçüsün. Tüpçüler iç hastalıkları uzmanına mı gidiyor? Tabii. Oğlum, su taşıyor olsan endokrin uzmanının görmesi gerekiyor seni. Kesin. Kesin %100. Elektrik tesisatçı. Hematolog. Direkt boş ver aradakileri. Hiç şansın yok. Bakkal çırağı. Yani kolonoskopi yaptır bence. Böyle ayrımlar var tıp tıp dediğin ne ki tıp böyle bir şey işte. TSH, açlık, tokluk, glikoz, hemogram, testosteron testlerini önerdiğimi söylüyorsun. Kime? İşte gittiğin doktora, iç hastalıkları uzmanına. Niye iç hastalıkları uzmanı geri zekalı mı? Senin mektubunu mu götürmek zorunda oraya? O ne okumuş? Ekmek teknolojileri mezunu mu o? Anlamaz o şimdi. Sen benim testleri götür. Allah aşkına nasıl söyleyecek mesela hemogram diye? Hocam ben test yaptırmaya geldim. Hadi. Neye göre? Mektup yazdım ben. Şey geldi mektuptan. Hani oraya yaptıracağım ben. Bir de testislerin şeyi. Bir test varmış. Bir de ondan varsa. Ayrıca nöroloji uzmanına git. Muayene ol. Git lan. Beyin MR önerdiğimi ilet. Düşünsene ya, yıllarca okumuşsun, hekim olmuşsun. Yani nörologsun. Böyle herkes etrafında hocam hocam diye dört dönüyor. Tipin teki geliyor bir gün. Elinde kağıt var. Kağıda da yazmış böyle yarım yamalak. Hani kan cıvıldatıcı al gibi. Öyle geliyorlar. Çünkü eczacı arkadaşlarım var. Onlardan bir tanesinin şeyi. Acayip böyle şeyle geliyorlar. İlaç isimleriyle. Diyor ki, hocam diyor, ben test yaptıracaktım. Sebep diyor haliyle. Nöroloksun oğlum, boru değilsin ki. Hayatını vakfetmişsin bu işe. Ben mektup yazdım diyor. Mektupla test istediler diyor. Sen ne dersin mesela? Ben nörolog olsam önce bir kapıyı kilitlerim. Yani kapıyı kilitlerim ve ışığı söndürürüm. Hak geçti denmemesi gerekiyor çünkü. Hani bilinçli olarak tam nokta atışı yap. Öyle olmamalı. Işığı kapat. Ki hani sadece buraya çalıştı demesin. Özellikle hormonal hastalıklarda, beyin tümörlerinde ani cinsel ilişki isteği, kişilik değişikliği, baş ağrısı gibi şikayetler söz konusu olabilir. Konuyu eşinle de paylaş. Aşk olsun, nöroloğa kadar gitti adam elinde kağıtla. Yoksa senin kişilik yapısı olarak kendi isteğinle bu durumda olduğunu düşünebilir. Hocam yalnız tüpçüyüm ben, onu söylemiş miydim? Ha onu unuttuk, dur. Yanlış anlaşılmalara da neden olabilir. Bu da seni çok üzer. Bak böyle bir gazete çıkıyor böyle. 1 liraya satıyor. Sonra diyor ki bu ne yani, siyasallaştırılmaya çalışılıyor. Ya bu bir zihniyet. Cehaletin kutsandığı bir ülkede yaşıyoruz biz. Bu zihniyet nasıl dönmüş? Bugün size acayip bir kitap tanıtacağım. Çok acayip. Zeynep Kaçar'ın ikinci kitabı. Birincisi Kabuk. Aynı zamanda tiyatro oyunları da yazmış bir genç yazar kendisi. Doğan Kitap'tan çok böyle yani taptaze çıkmış bir kitap. Bu kitabı alın. Bu kitabı alın okuyun. Hakikaten diyeceksiniz ki ya çok acayip bir şey okudum ben ya. Çok acayip bir şey. Ben 2,5 saat elimden bırakamadım kitabı. Çok uzunca bir süredir yaşamadığım bir his bu. Yani yapıştım kitaba resmen. Çünkü Türkiye'nin dönüşümünü bir kişi üzerinden anlatıyor. Tam da bunu işte. Muhafazakarlaştırmak gayesiyle insanların hayatının nasıl kısıtlandığını anlatıyor. Gerçekten çok seveceksiniz. Bak kalıbımı basarak söylüyorum. Safsata yok, şişirme yok. Ne yaşandıysa o. Ama bir ülkenin, bir insanın tavrıyla nasıl değiştiğini göreceksiniz. 14 yıllık bir esaretten bahsediliyor. Adı, kimliği, çocuğu, kadınlığı, gökyüzü elinden alınmış bir insanın, bir kadının onları geri alabilmek için neler yapabileceğini anlatıyor. Çok acayip bir kitap. Gerçekten yürekten tavsiye ediyorum. Yalnız Zeynep Kaçar'ın Doğan Kitap'tan da çok yeni çıktı kitap. Yani bir haftalık falan. Tavsiye ederim, mutlaka okuyun. Hepinize, sitede de yazdım bu arada, Yaprak Hanım da yazmış. Ünsal.com.tr'de de tanıtım yazısı var, oraya da koydum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğru, bizim hayatlarımız çok farklı ya. Ama aynı ülkeyi seviyoruz. Aynı memlekete aşığız ve birlikte yaşamaktan korkmuyoruz biz. Demokrasinin bu olduğunu biliyoruz çünkü. O zaman korkmadan konuşacağız kardeşim birbirimizle. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Yapabilir miyiz? Yaparız. Yapıyoruz zaten. Bundan sonra da yaparız. Yeter ki birbirimizden korkmayalım. Ve aklımızdan çıkartmayalım. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bugün gazeteler bölümü kısa oldu. Neden? Vallahi anlatılacak bir şey yoktu ondan. Yani gazetecilerin yapması gerekenler bu işler değil ki. Bunlar soytarılık. Saçma sapan şeylerle uğraşıyor herkes. Ve bunlar konuşulsun isteniyor ki asıl konuşulması gerekenler unutulsun. Ama biz unutmayacağız. Unutturmayacağız. Çünkü gazeteci olarak benim üzerime düşen, hakikatin peşinde koşan bir insan olarak o hakikati sadece kendime saklamamak, sizinle de paylaşmak. Çünkü ancak bunu yaparsam mesleğimin gereğini yerine getirmiş olacağım. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde, ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Yeni haftayı birlikte karşıladık. Umarım haftanın bugünü de kalanı da tam da böyle gönlünüze göre geçer. Sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü, bolluk, bereket, sağlık, huzur içinde. Çok şık, çok şahane bir hafta diliyorum hepinize. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.